Ayrım 5. Canavar Peter Benchley. Sayfa 48. Bermuda Yanardağı'nın üzerinde ilk geminin ne zaman felakete uğradığını kimse bilmiyordu. Bunu saptamak üzere hiç değilse 1. Elizabeth dönemine kadar dönmek gerekirdi. Çünkü Bakire Kraliçe döneminde şanssız İspanyolların önceden planlamadan buralarda tatil geçirdiklerine ilişkin izler vardı. Bir kayanın üzerinde şimdi de okunabilen 1543 tarihini kazımak üzere insanoğlu büyük emek ve zaman harcamış olmalıydı. Bermuda her zaman gemilere tuzak olmuştu. Bu şimdi de böyleydi. Radar, loran ve uydu seyri gibi çağdaş mucizelerin varlığına karşın denizin dibinden yükselen yanardağı anormalliklerle dolu bir çubuk gibiydi. Elektronik ve manyetik aygıtlar Bermuda'nın yakınlarında takılıp çılgınlaşıyorlardı. Pusulalar sağa sola sarhoş gibi dönüyordu. Hiçbir alet güvenilir şekilde çalışmıyordu. Loran aygıtına nerede olduğunu danışan bir denizciye, aygıt pekala Barcelona'daki bir dağın üzerinde olduğunu bildirebilirdi. Buradaki yanardağın kaprisleri Bermuda şeytan üçgeni efsanesinin yayılmasına neden olmuştu. Çünkü insanoğlunun aklı bir kez karışırsa kayıp Atlantis kıtasından uçan dairelerin varlığına değin her şeye inanmaya hazır olurdu. Darling insanların Bermuda şeytan üçgeni gibi bir saçmalığa inanmalarına karşı çıkmıyor ama bu ona zaman kaybıymış gibi görünüyordu. Eğer kişiler var olduğunu sandığı harikaları öğrenmek üzere zaman harcıyorlarsa, onların canavarlara ilişkin bu tür iştahı çok iyi biçimde karşılanacaktı. Dünya yüzeyinin %70'i sularla kaplıydı ve bu yüzden 70'in %95'i hiçbir zaman insanlar tarafından keşfedilip öğrenilmemişti. Bunun yerine insanlar Mars ve Neptün'ü keşfetmek üzere milyarlarca dolar para harcıyorlardı. Kendi dünyamızın 1/4'ünü bilmediğimiz halde ayın arka yüzünü daha iyi tanımış olmamız Darling'e göre tümüyle çılgınlıktı. Whip Darling bile okyanustaki 25 yıllık etkinliği süresinde denizlerin tüm insan ırkının kafasını karabasanlarla dolduracak kadar bol canavara yataklık ettiğini öğrenmişti. Çamurların arasında yaşayan 9 metre boyundaki köpek balıkları, otomobil kadar büyük yengeçler, başı atınki kadar büyük olan yüzgeçsiz balıklar, diğer balıkları avlamak üzere başlarının üzerinde minik fenerler taşıyan balıklar ve benzerleri. Bugünlerde Bermuda gemi tuzağı her 2 yılda kaptığı 1-2 gemiden birisini daha yakalamış bulunuyordu. Bu seferki gemi de her zamanki gibi Liberya ya da Panama bandıralı, sahibi ya da büyük ortağı Pensilvanya eyaletinin Altoona kentindeki diş ya da çocuk doktoru olabilirdi. Gemi kaptanı tek kelime İngilizce konuşamayan Tayvanlı bir denizciydi. Norfolk'tan yola çıkmış ve Cebeli Tarık'a giderken otomatik pilotu kullanarak alt güverteye bir fincan kahve içmek ya da biraz kestirmek üzere inmişti. Kuzey Carolina'nın 600 mil doğusundaki haritadaki bir çıkıntıya dikkat etmemiş de olabilirdi. Bir gece hava dalgaları birdenbire SOS yani imdat çağrıları ile dolabilirdi. Bazen geceler öyle sakin ve açık olurdu ki Darling yalnızca evinin arka kapısına gidip kuzey ve kuzeybatı yönlerine bakarak oradan ufukta yolda kalmış bir geminin ışıkları bulunuyor mu diye araştırırdı. Öyle bir anda Darling'in ilk düşüncesi, ''Tanrım, o gemi petrol yüklü olmasın.'' İkincisi de, ''Eğer petrol yüklüyse gemide bir yara açılmış olmasın, Tanrım.'' şeklinde gerçekleşirdi. Eskiden döküntü kayalıkları o denli çok gemiyi kapıyordu ki, insanlar arasında batık tekneyi çıkarmak işi çok yaygınlaşmıştı. Bazı açık göz kişiler gemilerin kendiliğinden batmasını bekleyemiyor, şanslarını arttırmak üzere döküntü kayalıklarının üzerine yanlış yol gösterici sahte fenerler dikiyorlardı. Darling her zaman hoş bir şaka dediği şu şeyle eğlenirdi. Denizciler Bermuda'ya gemi tuzağı diyorlardı. Oysa her zaman Bermuda'dan sakınabilirlerdi. Sorun şu ki aynı denizciler Bermuda'ya gereksiniyorlardı. 1780'li yıllara değin insanlar meridyen yani boylam seyrini bilmiyordu. Denizciler bulundukları enlemi güneşin ufukla yaptığı açıya bakarak söylüyorlardı. Bunu belki de 1000 yıldır sekstant veya altılık ile ya da diğer aygıtlarla hesaplamışlardı. Ama doğu batı ekseninin neresinde olduğunu duyarlılıkla söyleyebilmeleri için gerçek kronometrenin bulunması gerekmişti. O sıralarda gerçek kronometreleri yoktu. Bermuda Okyanus'ta bilinen sabit bir noktaydı. Bir kez orayı bulunca denizciler nerede olduklarını tam olarak biliyorlardı. Ve böylece Batı Hint adaları Hispaniola ya da Havana'dan yola çıkan bir gemiyle önce Gulf Stream akıntısı içinde olarak ya da Kuzeydoğu rotasına seyredebilir ve 32 derecede kuzey enlemine varabilirlerdi. Orada doğuya döner ve yolda Bermuda'yı ararlardı. Bermuda onlara ülkelerine dönüş yolunu bulmak üzere gerekli rotayı verirdi. Ama yolda fırtınaya yakalanmışlarsa, rüzgar güçlü ve dalgalar çok yüksekse, çevreyi göremiyorlarsa ya da sis varsa veya geminin seyir subayı cılk çıkmışsa sonunda Bermuda'yı görürlerdi. Kötü bir şansla gemi Bermuda'nın üzerine çıkmış da olabilirdi. Bir gece Charlotte kocasına bir şairin şu dizesini okumuştu. Gece yarısında bir gemi ve onun çığlıklar atan personeli. Darling bu dizeyi sevmişti. Çünkü en kötü yazgıyla karşılaşan en eski zamanların gemisini çok güzel betimliyordu. Yelkenli bir gemi seyrediyor, kanadı sağlam bir kuş gibi güvenle denizlerin üzerinde uçuyor, dalgalarla yükselip alçalarak yol alıyor ve birdenbire okyanusun ortasında sörflerin yani kıyıda çatlayan köpüklü dalgaların sesi duyuluyordu. Bu ses yükseldikçe personel ne olduğunu görmek üzere gözlerini zorluyor ama karanlıkta bir şey göremiyordu. Ve sonra ne olduğunu anlayan personelin tüm duyumsadığı büyük bir dehşet oluyordu. Bugün akvaryum işleticisinin işi için hazırladıkları tuzaklara doğru teknesiyle giderken Darling denizde batık gemileşlerinden hiçbir iz fark edemiyordu. Tüm görebildiği şırıngayla damardaki kanın çekilişi gibi mutluluğunu ondan çekip alan birkaç balık oldu. Suyun yüzeyine yakın yerde salınarak yüzen bir zargana, teknenin baş tarafından iki yana doğru hızla kaçışan yarım düzine uçan balık, yani uçar kefal ile zigzaklar çizerek devinen birkaç çurçur balığıydı bunlar. Bir zamanlar her yeri yaşamla kaynayan döküntü kayalıkları, şimdi bomba uyarısından sonra boşalan bir tren istasyonuna benziyordu. Darling sanki bir yaşam şeklinin, yani kendi yaşam şeklinin cenaze törenine tanıklık ediyormuş gibi duyumsadı. Kısa sürede sığlıklar bitti. Deniz derinliği 12, 18 ve sonra 30 metreye ulaştı. Darling denizin dibine bakmaktan vazgeçti ve kendi bıraktıkları şamandırayı arandı. Evet, şamandıra orada yerindeydi. Durum neredeyse onu şaşırtır gibi oldu. Çünkü son 1-2 yıldır umutsuz balıkçılar, kimse başkasının denize bıraktığı sepete dokunamaz şeklindeki onur kuralını dinlemez olmuştu. İnsanlar dokunmasa bile yem öyle derindeydi ki, büyük bir balık onu kapıp götürmüş olabilirdi. Altı solungaçlı dev bir köpek balığı ya da kocaman gözlü sapan balığı sepeti sürükleyip birkaç kilometre ötede parçalayabilirdi. Ama olmamıştı işte, sepet yerindeydi. Aşağıdaki Mike'a, şamandıranın üzerine geliyoruz diye seslendi. Gemici kucağındaki tulumba yani pompa motorunu bir kenara bırakıp teknedeki kancaya uzandı. Turuncu beyaz renkli şamandıra teknenin yanında kayarak kıç tarafa vardığında Mike onu elindeki kancayla yakaladı, içeri alıp baş tarafa yürüyerek halatı vinçe bağladı. Darling motoru durdurup tekneyi hafif dalgalarda inip çıkmak üzere kendi haline bırakarak kaptan köşkünden aşağı indi. "Mike haydi" dedi. Whip Darling kolu çekip vinci çalıştırdı ve halat yukarı çıkmaya başladı. Güverteye sağılan halatı Mike büyük bir plastik fıçıya sarmaya başladı. Deniz dibine 900 metre uzunlukta polietilenden yapılmış ince halat göndermiş, deniz yüzeyine bir şamandıra bırakmış ve halatı dipte tutabilmek üzere 15 kiloluk kuşak şeklinde safra koymuşlardı. Halatta 600 metreden başlayarak her 30 metrede bir 6 metre uzunlukta paslanmaz çelik uçak kablosundan 48 halat kolu koyup her kolun ucuna akvaryumcunun küçük tuzaklarını bağlamışlardı. Bunlardan bazısı küçük tel sepet, bazısı da iyi örülmüş ağ donanımlarıydı. Bu donanımların çoğunun içine o karanlık derinliklerde yaşayan hayvanları kendine çekecek yemler konulmuştu. Darling ya da herhangi bir kişi o hayvanların nasıl şeyler olduğu veya neleri yemekten hoşlandıklarını bilemeyeceği için Darling oraya okyanus çöplüğünden bir şeyi, hangisi kokarsa o en iyi iş görecekti, koymayı kurumsal olarak düşünmüştü. Ve sonuçta tuzaklara en fazla kokuşmuş etleri takmışlardı. Bazı tuzakların içine Darling yem koymamış, kendisine özgü kuramlardan bir başkasına uyup oraya kimyasal olarak tepkime oluşturarak ışık yayan maddeleri yerleştirmişti. Sürekli karanlık olan o yerde ışık bir yenilik olup bazı hayvanlar salt merakla ona yaklaşabilirlerdi. Darling'in umudu hayvanları canlı olarak tekneye çekmek ve onları soğuk su tankında yaşatmaktı. Haftada bir kez akvaryumdan bir bilim adamı geliyor, yakalanan hayvanların ender rastlanan ya da bilinmeyen hayvan türünden olup olmadığına bakıyordu. Eğer ilginç yaratıklarsa onları akvaryumun Flats'teki laboratuvarına incelemek üzere götürüyordu. Darling o hayvanlardan akvaryuma kadar canlı ulaşacakları yakalananların %20'si olarak düşünmüştü. Bu büyük bir sayı değildi. Gene de elde edilen kazanç yeni örneklerin toplanmasını sağlayacaktı. Çünkü bugünlerde sorun oluşturmaya başlayan tekne yakıt giderlerini karşılayacaktı. Bir yandan Vinç'in kolunu tutarken öte yandan Darling bakışlarını denizden çıkmakta olan ince halata dikmişti. Halat gergindi, titreşiyor ve çevreye suları sıçratıyordu. Öyle de olmalıydı. Yarım deniz mili uzunlukta ve üzerinde 15 kilo kurşun safra ile tuzaklar ve yemleri bağlı olan bir halat gergin olmayıp da başka nasıl gelebilirdi? Ayağını küpeşteye dayayan Darling eğilip denize bakarken karanlık suların içinden kocaman bir balığın gelişini görmeyi umut etti.
''Bir şey yolunda gitmiyor galiba.'' diyen Mike bir elini halatın üzerine dayamıştı. Parmak uçlarıyla onun gerginliğini duyumsuyordu.
''Ne diyorsun sen?''
''Halat takır diyor, sen de duyumsa.''
Mike halatı uzatarak vinç kolunu devir almak üzere geriye çekildi. Darling halatı tuttu. Evet, tuhaf bir biçimde takır diyordu. Bir motorun düzensiz ateşlemesi gibi halatta gürültüler oluyordu. Yukarı çekilen halatta 100 kulaç işareti ve 3. marka geçilmişti. Darling elini kaldırıp vinci ağırda çalıştırması yolunda yardımcısına talimat verdi. Sonra çıkacak ilk tuzağı görmek üzere küpeşteden denize eğildi. Eğer tuzağı oluşturan kablolar ana halata sarılmışsa teknenin bedenine çarpmadan önce onları düzeltmek istiyordu. Derinlikte yaşayan bazı minik hayvanlar öyle duyarlıydılar ki en ufak bir çarpma onları öldürebilirdi. Sonunda halattaki ilk paslanmaz çelik fır döndüğü ve ona bağlanan halatı gördü. Sonra hiçbir şey gelmedi. Tuzak gitmişti. Durum olanaksızdı. Böyle bir tuzağı almaya yeterli tek hayvan köpek balığı olmalıydı. Ancak tuzaklarda köpek balığını ilgilendiren bir şey bulunmuyordu. Eğer bir köpek balığı gene de ona hamle etmiş olsa tüm donanım, halat ve her şeyi götürürdü. Ama köpek balığı yapmamıştı bu işi. Darling telleri kendine çekti, halattan çözüp aldı ve ucuna baktı, sonra Mike'a gösterdi. Yardımcısı sordu,
zorlanmış mı?
Hayır, eğer zorlansaydı tellerin ucu kıvrım kıvrım olurdu. Bak şu tellere, fabrikadan yeni çıkmış gibi düzler.
Şu halde...
Darling tellerin ucunu gözüne yaklaştırdı. Bunlar düz bir bıçakla kesilmiş gibi dümdüz kopmuşlardı. Üzerinde ne kemirme ne de ısırma izi vardı. Dişlenmiş ama pek temiz şekilde dişlenip koparılmış dedi.
Dişlenmiş mi?
Darling bir kez daha küpeşteden eğilip derin sulara bakarak konuştu. Tanrı adına bu nasıl bir ağız ki 48 teli bir ısırışta koparmış olsun? Mike bir şey demedi. Darling işaretle bir kez daha ona vinci çalıştırması yolunda talimatını verdi. Bir dakika içinde ikinci tuzağın yeri göründü. Şaşkınlıkla bu da gitmiş dedi. Çünkü ikinci tuzak da kaybolmuş, ısırılıp alınmıştı. Bir sonraki ve daha sonraki tuzaklar hep gitmiştiler. Hiçbiri yerinde değildi. Şimdi Darling kurşun safra kuşakların gelişini görüyordu. Onlar da bir tuhaftılar. Bu yüzden iyice görmek üzere Mike'a vinci durdurmasını söyledi ve halatın sonunu elle çekip sudan çıkardı. ''Tanrım şuraya bak!'' diye söylendi. Tuzaklardan sonuncusu safraların çevresine sarılmıştı ve burada her şey öyle birbirinin içine geçmişti ki sanki birlikte bir fırında ergitilmiş gibiydiler. Berbat olmuş donanım kütlesini çekip güverteye aldılar. Burada halat, çelik tel ve kurşun safralar birbirine karışmış bulunuyordu. Mike karmakarışık kütleye bir dakika süreyle bakıp sonra şöyle konuştu. ''Tanrım, ne biçim bir orospu çocuğu bu Whip?''
''Bunu yapan insan değil kuşkusuz.'' diyen Darling ekledi. ''Hayvan da değil. Hiç değilse benim bugüne değin gördüğüm türden bir hayvan olmasa gerek.''
5. ayrımın sonu. Sayfa 55.